bazı şirketler Çin'de çalışanlarına Black Myth oynasınlar diye bir günlük izin vermiş.
Oo. Keza PlayStation oyunları da PC'ye bir süre sonra geldiği için niye PlayStation alayım mı bile soruyorsun.
Aynen. Yani. Bazen onu bile sorabiliyorsun.
Hemen oynamak istemiyorsan oyunları, bekleyebileceksen eğer.
İşte ultralight olsun, DLSS olsun diyorsan.
Bu sefer ben söylemedim. Bu sefer özgür söyledim.
Ya içerik anlamında güzel duruyor.
Bu mu? Peki bu haftada bu mu?
Aynen. İçerik anlamında güzel duruyor. Evet. Bu neydi? VR.
Bu VR.
Bu da yine benim çok sevdiğim.
Galiba aynı şeyi seviyoruz.
Aynen. Zam geldi. DH Plus'tan herkese merhaba. Ben Özgür.
Ben Tunahan.
New Game Plus'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Tunahan nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Bomba gibiyim. Sen nasılsın?
Belli. Ben de sağ olayım. Sabah yorgunluğu var.
Çok tezat ol ama az önce bayağı esprilerle Özgür'ü ayağa kaldırmaya çalıştık.
Aynen. Hemen ilk haberimizle başlıyorum. Cristiano Ronaldo YouTube kanalı açmış.
Evet, bu aslında yoktu. İçinden geldi herhalde. Haberlerde yoktu.
Ben dün gördüğümde 8 milyon dediler. Yani birkaç saatte 3 milyon oldu. Sonra 8 oldu. Biz şu an girerken 16 küsür.
Evet. Az önce sen gelmeden önce ofiste Mustafa ile konuşuyorduk. 15.8'di o sırada. Şu an videoyu çekerken 16.4. Bu video bitene kadar bir 17.5 olur. Ben kurguyu bitirene kadar da 20 olur herhalde.
Aynen. O zaman bak saat şu an 12.14. Şu anda 16 milyon abonesi var. Tam videonun sonunda tekrardan bir bakarız.
Bakalım.
Kaç olmuş. Şimdi o zaman tabii ki bu haftanın en büyük olayı Gamescom.
Evet.
Gamescom şu an hatta devam ediyor aslında Amerika'da. Almanya'da fuar devam ediyor ama açılış şovu oldu zaten.
Senin aklın bir E3'e gitti geldi değil mi?
Aklım E3'e gitti. Aslında uzaktan bizim gibi izleyenler için en önemli olay ilk günkü açılış şovu. Evet. Sonrası oradakiler için daha iyi geçiyor ve hani birkaç tane güzel duyuru var aslında ama burada farklı bir olayla başlamak istiyorum. Indiana Jones. Şimdi Indiana Jones ile ilgili öncelikle şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz haftalarda bize bir ön gösterim sağlamışlardı. Orada oyunun işte detaylıca bir görmüştük. Ama orada mesela öğrenemediğimiz bazı bilgileri bu Gamescom açılış şovunda öğrendik. Nedir o? Mesela 9 Aralık'ta oyunun çıkıyor olması. Evet. Bu güzel. Umarım ertelenmez. Ama asıl en önemli olay oyunun aslında ilk başta Xbox özel oyunu olarak duyurulması. Yani PC'ye zaten geliyor yıllardır. Ama şimdi bir son dakika duyurusuyla PlayStation 5'e de geleceği açıklandı ve süre çok kısa. Yani normalde PlayStation da yapıyor biliyorsun. İşte Rise of Ronin ya da daha eskiye gidelim. Ghostwire. O mesela işte çıktı PlayStation'a.
Time bir exclusive.
Yıl sonra, aynen bir yıl sonra ya da 1,5 yıl sonra mı neydi? Xbox'a da geldi. Şimdi böyle bir şey bekliyorduk açıkçası ama bayağı kısa bir süre var. Aralık'ta geliyor. Sonra Spring 2025 dediler. Ertelenmezse aşağı yukarı 3-4 ay içinde, 4-5 ay içerisinde PlayStation 5'e de gelecek anlamına geliyor bu.
Ya şöyle bir şey var artık hani tüketim toplumu diyoruz ya hep hızlandık, odağımızı daha hızlı kaybediyoruz vesaire. Artık firmaların da bence bu time exclusive durumlarını bir yıla uzatma gibi bir düşünceleri yok. Zaten oyun dünyası o kadar hızlı gelişiyor ki yani sen bir oyunu çıkarıyorsun mesela hatalarıyla, günahıyla, sevabıyla. Sen güncellemeler getirip onu toparlayayım diyene kadar çoktan gündemden düşmüş oluyor. Mesela toparlanmış oyunlar bile unutuluyor. Şimdi bu oyun çıkacak. Xbox'ta millet oynayacak. Oynamayanlar izleyecek. Ha böyleymiş diyecek. PlayStation'a çıktığı dönemde aynı etkiyi bulamazdı bir yıl sonra. Gerçi 3-4 ay sonra 5 ay sonra çıktığında da ne kadar bulabilir soru işareti ama.
Burada aslında önemli detay şu. Xbox özel oyunu olarak bir şeyin duyurulması ve sonra PlayStation 5'e gelmesi. Bu God of War'un Xbox'a gelmesi gibi. God of War kadar büyük bir IP değil.
Hiç hayal edemedim yalnız düşününce.
Ya bak, ama baktığında şey yani hani büyük bir IP, Xbox'ın büyük bir IP'si PlayStation'a geliyor. Şimdi Ocak-Şubat aylarında bir söylenti çıkmıştı. Dediler ki işte Xbox oyunları PlayStation'a gelecek. Hatta ortalık çok karıştı. Xbox tarafı bir canlı yayında durumu anlatmak zorunda kaldı. O zaman dedi ki evet 4 tane oyunumuz PlayStation'a gelecek. Denemek için yapıyoruz. Büyük oyunlar değil. Bunlar, yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim dedi hatta Phil Spencer. Bu 4 oyundan birisi Starfield veya Indiana Jones değil dedi. O 4 oyunu zaten gerçekten küçük yapımlardı. Hani Sea of Thieves vardı. İşte bu Obsidian'ın yaptığı bir tane oyun vardı.
Hatta RPG. Ona,
evet.
Zaten Obsidian RPG yapıyor.
Adını hatırlayamadım. Şimdi yani 4 tane
logosu
küçük
geliyor gözümün önüne de.
Şimdi o zaman insanlar da yani biz dedik ki ya şimdi bunlar geliyorsa devamında gelecektir. Xbox sahibi olanların bir kısmı da kızdı. Dedi ki hani siz biraz hani fanboyluk yapıyorsunuz dediler. Hayır işte bir şey yapıyorsan denemek için yapıyorsun. Demek ki devamını düşünüyorsundur. Indiana Jones bunun en büyük kanıtı zaten birkaç haftadır söylentilerde dolanıyordu. Indiana Jones'un arkasına işte Gears of War serisi veya işte Starfield ve en önemlisi Forza gibi oyunların da geleceği söyleniyor. Bu Xbox sahipleri için bir kayıp mıdır?
Sana bence değil çünkü hani Mesela PlayStation'ın oyunlarını başka platformlara getirmemesini, hadi PC'ye getiriyor, Xbox'a en azından getirmiyor, anlayabilirim. Çünkü baktığın zaman şu an oyun dünyasında yaptığı oyunların hem bütçe anlamında hem içerik anlamında en büyük IP'ler hep PlayStation tarafında. Evet. Onu anlayabilirsin ama Xbox tarafında Halo eski şaşasta değil. 2-3 önceki konsol neslindeki dönemi gibi değil. E Forza desen mesela son Forza Motorsport oyun, Forza Motorsport 8 aslında. Evet. Yani en son oyunda Motorsport eleştirildi mesela. Eski şaşasta değil. Hiçbir serisi şu an top döneminde değil, değil aslında. Değil. Ki mesela Indiana Jones'ta baktığın zaman hani videolarını izledik sonuçta Gamescom'da. Her ne kadar işte sinematografi böyle filmlere benzer, işte karakter animasyonlarına özenelim, işte karakterler arası diyaloglara, açılara, sahnelere böyle bir film gibi özen gösterelim demiş olsalar bile karakter etkileşimleri, yani fizik etkileşim konusunda biraz kütük gibi hissettirdi bana. Hani karakterlerin böyle dövüş sahneleri, işte nesnelerle etkileşim vesaire sana bir işte Last of Us Part 2'deki kadar bir akıcılık sunmuyor. Tabii. Şuradan bir bardağı almak şöyle diye hani tıklıyorsun, tık aldım gibi. Hani bir hayatta kalma survival oyunu gibi hissettirdi bazı etkileşimleri konusunda. O yüzden bana aşırı büyük bütçeli aman aman neler yapacaklar bu oyunda heyecanı yaratan bir oyun olmadı Indiana Jones.
Ama ne olursa olsun Indiana Jones yani çok büyük bir seri. Ve
marka olarak çok büyük ama yine de hani çok eskiden beri gelen bir şey olduğu için yani Superman gibi bir şey. Yani Indiana Jones hani çok eski bir yandan da.
Ya benim burada aslında hani şu açıdan düşündüm. Şimdi Xbox'ın en büyük yapımlarından birisi, yani en heyecanlanan yapımlarından birisi, bunun PlayStation'a geliyor olması ve zamanla diğer oyunların da gelecek söylense aslında bu biraz kanıtlıyor gibi oldu. Ya ben bir tüketici olarak şunu düşündüm. Niye o zaman Xbox alayım? Şimdi zaten PC sahibi birisinin Xbox almasına hiç gerek yok konumda. Evet. Hani birebir aynı oyunlar zaten çıkıyor. İlk günden Game Pass'e yine geliyor.
Keza PlayStation oyunları da PC'ye bir süre sonra geldiği için niye PlayStation alayım mı bile soruyorsun.
Aynen. Yani. Bazen onu bile sorabiliyorsun.
Hemen oynamak istemiyorsan oyunları, bekleyebileceksen eğer.
İşte ultrawide olsun, DLSS olsun diyorsan.
Bu sefer ben söylemedim. Bu sefer Özgür söyledi.
Bekleyebilirsin ama yine de PlayStation tarafında işte dediğin gibi önceden oynamak istiyorum, çıktığı gün oynamak istiyorum diyorsan PlayStation hala mantıklıydı ve konsol sonuçta yani. Ama şimdi Xbox'ın oyunlarını PlayStation'a da getirmesi şöyle bir şey. Yani ben niye şimdi Xbox alayım da God of War'dan mahrum kalayım? O zaman PlayStation alırım. Çünkü hiçbir oyundan mahrum kalmayacağım gibi bir noktaya gidiyor işte. Indiana Jones da geliyor. İşte ne bileyim 2 gün sonra Starfield da gelirse, Forza da gelirse ben PlayStation alırsam hiçbir oyundan mahrum kalmayacağım anlamına geliyor.
Ya Microsoft cephesi bu konuda yani oyunlar tarafında ikilemde bana kalırsa. Hani mesela hatırlıyorsun Xbox One'ın ilk çıkışında TV dediler. Hani entertainment ön plana çıkarıp oyunu geri plana atmışlardı. Ki onlardan beklenen bu değildi. Çünkü Xbox 360'da oyuna inanılmaz önem göstermişlerdi. Sonra baktılar bu ortam böyle gitmeyecek. Hemen tarzlarını, hatta düsturlarını, söylemlerini değiştirmeye başladılar. İşte Game Pass sistemi geldi. Oyuncu dostu işler yapmaya başladılar. Şimdi rekabetten çekilecek işler yapıyorlar. Yani 2 sene sonra çok daha başka bir yöne daha evrilmiş görebiliriz. Tekrardan işte oyunlara ağırlık verdik. Evet. Her şey bizde olacak diyen bir Xbox da görebiliriz. Hani Microsoft'un sözüyle hareket etmek bana çok güvenilir gelmiyor o yüzden.
Evet, şu an Microsoft gerçekten ne yaptığını o da bilmiyormuş gibi bir durum var.
Rüzgar nereye eserse oraya göre açıklama yapıyor, karar veriyor gibiler.
Evet. Ya Indiana Jones'la ilgili son ben kendi görüşümü söyleyeyim. Ya bu animasyonlar çok gözüme batmadı da ben en başından beri şey diyorum. Yani Uncharted Tomb Raider gibi oyun yapıyorsun zaten. Uncharted Tomb Raider dediğin oyun zaten Indiana Jones'un şeydi, hani oyun uyarlaması gibi bir şeydi.
Ama hep boynuz kulağa geçti. Yani Tomb Raider güzel bir oyundu Indiana Jones'a öykünerek. Aynen. Uncharted yine boynuz kulağa geçti. Tomb Raider'a öykündü. Bence prodüksiyon anlamında daha iyisini yaptı.
Evet, kesinlikle.
Ama şu an Indiana Jones'ta mesela bir Tomb Raider havası bile sezemedim ben.
Ya ben orada şimdi ana karakter çok özel bir karakter.
Troy Baker.
Ya Troy Baker seslendiriyor. Ama yüz olarak baktığında.
Evet, yüz olarak da evet.
Yani abinin adını unuttum. Harrison Ford.
Harrison Ford.
Şimdi ya yüz olarak
buradan
çok.
Buradan izliyorsa selam olsun.
Aynen, selamlar. Çok özel bir yüz var yani. Çok özel bir karakterimiz var ve bunu FPS yapmak garip geldi bana. Çünkü ara sıra kamera da bizim daha öncesinde gördüğümüz gösterimde çok fazla dışarıya çıkıyor kamera ve Harrison Ford'u görüyoruz. Karakteri üçüncü şahıstan görüyoruz yani. Ya bunu direkt üçüncü şahıs yapsaydın daha güzel olmaz mıydı? Çünkü o türün aslında olayı da o yani. Evet. Tomb Raider, Uncharted hepsi onu yapıyor. Niye böyle bir noktaya gittiler anlamadım. Ya umarım sırf bu yüzden hani oyun çıktığında eleştiri yağmuruna tutulmaz. Bunu iyi yaparlar. Diliyoruz. Konuşamadım.
Diliyoruz diyelim.
Diliyoruz. O zaman bir sonraki haberime geçiyorum.
Geçelim.
Şimdi bu hafta aslında oyun dünyası Gamescom'dan ziyade bambaşka bir şekilde sarsıldı. Şok geçirdik hepimiz. Çin'den gelen oyunlar. Black Myth Wukong isimli. Aslında yıllardır beklediğimiz bir yapımdı. Çin'den gelen
birçok oyundan biri beklediğimiz oyunlardan.
Ya Çin'den herhalde son birkaç, hatta son birkaç yıl içerisinde en büyük yapımlardan birisi. Evet,
Crimson Desert vardı bir de.
O daha çıkmadı zaten.
O da çıkmadı ama yani benzer dönemlerde tanıtıldı bu oyunlar ve hepimizin ağzı açık bir şekilde böyle nasıl olur, bu grafiklerle mi gelecek, bu sanat tasarımı mı olacak dediğimiz oyunlardı ama Çin her konuda olduğu gibi nasıl ki işte mesela, gerçi bu biraz daha Barış ve Cem abinin konusudur Otogün'den falan ama hani işte Çin her konuda atak yapıyor. İşte araba tarafında da, elektrikli araçlarda geriden geldi, yine orada da boynuz kulağa geç durumu vardı. Oyun tarafında da hakikaten bir çok anda böyle şey çok yani. Acayip şeyler yapmaya başladılar.
Ya şimdi oyun iyi kötü bu. Hani açıkçası ben şu an için oynama fırsatı bulamadım. Hı-hı. Zaten bir kod göndermede sıkıntı yaşanmış. Hani globalde de bir sıkıntı varmış. Kod da gelmedi bize. Ben de şu an biraz daha önümüz kalabalık olduğu için, yoğun olduğumuz için satın almadım, sonra oynarım diye. Ama zaten asıl olay şu. Oyun 2.3 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.
Ki bu, şöyle bir bilgi vereyim. Biz bu haberi gündemimize alırken, bu haftaki programı alırken 2.17 idi.
Evet.
Programa girmeden önce kontrol ettiğimizde 2.35
öyle bir şeydi. Bakayım civarıydı. Tekrardan 2.358.
358. Şu an SteamDB canlı
ya şu
veriler.
Bu ilkse son 24 saatte. Dün akşam 2.358 olmuş. Şu anda 1.400.
Yani siz bu videoyu izlerken 2.5 milyon da olmuş olabilir. Evet. 3 milyona da çıkmış olabilir. Hani geliyor gümbür gümbür.
Şöyle bir haber verdi. Hani şeyini kontrol etmedim. Doğru mu yanlış mı kontrol etmedim. Sadece Twitter'da gördüm bunu da, hani belirteyim. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama bazı şirketler Çin'de çalışanlarına Black Myth oynasınlar diye bir günlük izin vermiş.
Oo.
Şimdi böyle bir durum, bir de hafta sonuna daha gelmedik. Ya hafta sonu bu sayı 3-4 milyona gelebilir. Çünkü gelebilir. Ya hafta içi herkes işten dönüp de oynuyor falan. Hafta sonu herkes daha rahat oynuyor.
Ya millet daha duymaya başladı. Ha, böyle bu, biz de deneyelim o zaman diyenler de gelecek.
Aynen. Ya cumartesi günü falan bu oyun inanılmaz sayılara da ulaşabilir. Böyle kalabilir ama zaten single player oyunlarda şu an zirvede, genel tüm oyunlar arasında da ikinci sırada.
PUBG yani, var bir de.
Yani bir de 3.2 milyonla PUBG var.
Ki
PUBG
geçmeye çok yakın.
Evet. PUBG de geçebilir. Üçüncü sırada Palworld var. Dörtte Counter var. Devam ediyorum. Lost'a daha öncesinde yani single player oyunlarda rekor şeyini Cyberpunk'ın da orada 1 milyon 54 bin kişiydi. Yani 2.4
arada çok
milyon
fark var. Makas çok açılmış. Evet. Ama oyun da hani bunu hak edecek bir yapıma benziyor. Yani ben de sadece videolardan izledim. Ya gerek yerli gerek yabancı kaynaklardan
Çin'in
ama.
Çin'in etkisi büyük burada. Şimdi bu oyun atıyorum Çin'de çıkmasaydı, yani Elden Ring gibi bir oyun olsaydı, Çin böyle oyunu benimsemeseydi, o milliyetçilik duygusu olmasaydı büyük ihtimalle bu oyuna ulaşacağı da ben sana söyleyeyim 700-800 bin falan da.
Olabilirdi. Yani, ama yani hepimizin hani kimse bir şey söylemese bile, bu oyun Çin'den çıktı demesen bile merak edeceğin tarzda bir oyun.
Evet, evet.
Souls-like öğeler barındırıyor. Biraz daha farklı bir yapısı var. Bir sürü boss çeşitliliği
kendi
var.
Kendi mitolojisini anlatıyor ya bir de. Bak ben en çok buna takıldım ve aslında mutlu da oldum. Şimdi Final Fantasy dediğimiz yine Asya pazarından gelen ama Amerikanlaştırılmaya çalışan bir yapım. Şimdi karakterlere bakıyorsun hiçbiri şey gibi değil yani. Evet. Asyalı gibi değil. Ama yani bayağı Amerikanlaştırıyorlar oyunu. Ve o şirket böyle batmaya çok yakınken Çinli bir şirket çıkıyor diyor ki biz kendi mitolojimizi anlatıyoruz. Yemişim batısını diyor.
Abi de yenilik yani, tamam artık mesela Yunan mitolojisini artık ezberledik her yerde. Aynen. İşte God of War'da başka birçok yerde gördük. İşte ne bileyim bunun gibi birçok daha örnek verilebilir, şu an aklıma gelmedi. Ama yeni yeni mitolojiler görmek. Mesela bir ara konuşuyorduk Türk mitolojisinin olduğu bir oyun oynasak diye. Bir ara geliştirilen bir oyundan da bahsetmiştik ilk programlarımızdan birinde. Bunlar haliyle bu tarz mitolojilere ilgisi olmayan, çok fazla bilgisi de olmayan insanlar için çok yepyeni karakterler tanımak demek. Evet. Belki onu merak edip o külliyata bir merak salacak, gidecek kitaplar alacak, araştıracak, gidecek. Hani yeni bir evrenin kapısını aralamış oluyorsun böyle bir oyunla. O da ilgi çekici oluyor.
Ya ben Türkiye için de konuşayım mesela. Ben Türkiye'de yerli geliştiricilerden bir oyun çıkacak. Atıyorum böyle işte Amerikalı bir karakterin bir oyununu görmektense gerçekten daha öncesinde haberini vermişim. Türk mitolojisinde geçen bir oyun oynamayı daha çok isterim.
Tabii ki de.
Yani kendi kültürümü kendimden göreyim, oynayayım. Bunu çok isterim. Zaten Amerika'da yapılan bir ton oyun var. Yani onları oynuyoruz. Bir de onların seviyesi çok başka oluyor. Ya burada gerçekten tebrik etmek lazım geliştiricileri. Biraz teknik sorunları varmış oyunun.
Tam onu söyleyecektim. Optimizasyon konusunda bir ufak sıkıntılar var ama çözülmeyecek şey değil. Yani
evet. Ya içerik anlamında güzel duruyor.
Bu mu peki? Bu haftada bu mu?
Aynen. İçerik anlamında güzel duruyor. Evet. Bu neydi? VR.
Bu VR.
Geçen hafta izleyenler anlamıştır. O zaman sonraki haberimize geçiyorum.
Geçelim.
Bu da yine benim çok sevdiğim.
Galiba aynı şeyi seviyoruz.
Aynen. Zam geldi.
yok.
Mafia The Old Country.
Evet.
Duyuruldu. Mafia'nın yeni oyunu. Hemen
çok
birkaç
severiz.
Bilgisayar onları vereyim. 1900'lerin başında geçecek oyun. Mafia 1 1930'larda, Mafia 2 1940'larda geçen bir yapım. 3 zaten 50-60'lara kadar gidiyor. O zaten konuşmaya gerek yok ona. Sicilya'da geçecek hikayemiz. Ve The Old Country ismini şuradan hatırlıyoruz biz. Mafia 2'de biliyorsun Vito'nun görevi direkt bir 2. Dünya Savaşı'nda bir sahneyle başlardı. O bölümün adı The Old Country. O da Sicilya'daydı zaten. Yani o bölgede geçecek oyun. Ben sonrasında mafya hayranlığı vardır bende şeye baktım. Bu oyunun kendi evreninde 1900'lerin başında bir hikaye var mı, bir şey olmuş mu diye baktım. Sicilya'da geçeceği için 1900'lerin başında mafya evreninin içinde bize daha öncesinden söylenen büyük bir olay yok. Yani işte Amerika'da birkaç olay var. Bazı aileler Amerika'ya göç etmişler ve orada yavaştan şey başlamış, o mafyalaşma.
Belki içeriye... o süreci anlatacaktır.
Olabilir. Belki Sicilya'nın Amerika'ya kayışını anlatıyor.
Ki
olabilir.
Şöyle bir şey de var, hani aslında 3 oyun birbirinden bağımsız gibi gözükseler de karakterler anlamında birçok bağlantıları var. Tabii, yani ikinci bağlantı. Oyunda birinci oyundan karakterleri görüyorsunuz. Hatta ilk oyunda yönettiğiniz karakter ikinci oyunda bir yan karakter olarak da yer alıyor vesaire. Hani biraz GTA evreni gibi bir dünya
üçüncü
var.
Üçüncü oyunda da öyle. Vito hani ikinci oyundaki ana karakterimiz üçüncü oyunda bir şekilde çıkıyor.
Yani burada da yine çok daha öncesine döneceğimiz için daha sonrasında gelişim evrelerini gördüğümüz karakterlerin ilk emekleme adımlarını görebiliriz. Belki daha sonrasında bir mafya baronu olarak gördüğümüz bir kişinin ilk adımlarını görürüz
mafya
vesaire.
Mafya 1 veya 2'de o büyük mafya baronluğu olan hani tepedeki isimlerden birini net göreceğiz. Şu an için çok fazla detay belli değil. Yani bu kadar detaylar. Aralıkta açıklanacakmış daha detaylı bir bilgi. Ama dediğin gibi büyük ihtimalle 2 veya işte 1 ve 2. oyunlarda gördüğümüz o büyük karakterleri biraz o gelişim aşamasını oynayacağız gibi geldi bana açıkçası.
Ya yeter ki sunum olarak da ilk ve ikinci oyun gibi olsun. Ya ikinci oyundaki sunumu çok seviyordum. Yani, İlk oyun her ne kadar çok eski bir dönemde kalsa da onun da remake'i yine çok güzeldi.
Bence şöyle bak. Şimdi Mafia 1 bir gerçekten mafya oyunu.
Evet.
Atmosferiyle işte sürekli bir şeyler çıkıyor falan. Güzel. Yani gerçekten böyle temeliyle mafya oyunu. Ama
o mafyanın kaosunu veriyor sana.
Evet. Ya o karmaşayı. Çok veriyor. Ama 2'de zaten hani stüdyonun yapmak istediği o belli ki. İkinci oyunda daha çok şöyle bir mafya var ama sen o mafya sonradan dahil olan bir karakteri sadece canlandırıyorsun. Hani o ortama da çok
ama onu da güzel hissettiriyor.
Tabii çok güzel veriyor. Bence 2 1'den daha iyidir ama o bencesi genelde 1 2'den daha iyi diyorlar. Onun da sebebini anlayabiliyorum. 1 remake'ini oynayınca ben de anladım, o atmosfer falan çok daha güzel. Ama 2'nin yeri ayrı. Hani ilk kez onu oynamıştım çünkü. O yani 2'de bir karakter odaklıyken 1. oyun biraz daha böyle mafya terimi üzerine bir odak almış durumda. 3 zaten
ya ilk iki oyunda temeli o kadar güzel veriyor ki sen direkt kendini o hikayeyle bağdaştırabiliyorsun. Şey gibi yani mesela Godfather filmlerini izlediğin zaman figüranlar bile sana o kadar iyi gelir ki ben gerçekten şu an bir mafya ailesini gizli kameradan izliyorum herhalde hissine kapılırsın. Bu oyunlar da onu sana çok güzel aşılıyordu ilk iki oyun.
Mafya 2'de mesela işte bu ihanetler mafya dünyasında biliyorsun yani sürekli olur. O ihanetleri senin sinirlenmen işte biliyorsun yani oynamayan vardır belki spoiler vermem ama hani oyundaki önemli karakterlerden birisinin ölmesi ve senin ona sinirlenmen yani. Ben bayağı şey
yapıyorum. Ya Last of Us'tan önce bunlar tabii, vardı. Yani karakterler burada ölüyordu.
Mafia 2'deki,
herkes öldürür sevdiğini.
Mafia 2'deki o karakterin ölümü sonrasında hani senin de bir yere gidip o intikamını almanı istiyor. Ben orada gerçekten
İntikam hırsıyla doldun yani.
Sinirle gittim ben oraya. Hani öldüreceğim herkesi diye.
Ama şey mouse. Yani,
mouse vuruyor böyle. Onu hissettirmesi çok güzeldi. Mafia 1 de öyle. 3'te biraz o eksikti. Umuyoruz zaten 3 gibi oyun olmaz. Benim mesela bir oyunu 2 kere bitirmeyi sevmem. Bir kere bitirir kaldırırım. Yıllar sonra unutursam bir daha oynarım sadece. Mafia 2'yi ben 3-4 kere bitirdim.
Ben de ya 3 ya 4 kere bitirdim.
Bunda Playboy dergilerinde büyük bir etkisi var tabii ergen.
Ya onları hiç kovalamadım. Ergenlik. Özellikle o dönemki kız arkadaşımla mafya oynarken hiç onları kovalamamıştım. Yani
ben şimdi Mafia 2 2010'da çıktı galiba değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum.
Hatta Nvidia Physics'i falan kullanıyordu. Bir bölüm vardı, bir mekan tarıyordun. Camları patlatırken böyle FPS 20'ye düşüyordu o zamanki
ya
ekran kartına
ya.
Öyle.
Atıyorum arabanın camını, ön camını kırdın. Camlar ön kaputa düşüyordu. Arabaya ileri geri yaptıkça camlar sallanıp yere düşüyordu. Yani
İnanılmazdı.
En güzeli de şuydu. Yolda mesela GTA'nın hiç yapmadığı bir şey bu. Yolda işte biriyle trafikte kavga ediyorsun. Birbirinize çarpıyorsunuz. Normalde GTA'da nedir? Gelir sana işte ya wasted olursun, ceza yazar bir şey olur. Mafia 2'de sana ceza yazıyordu, sonra gidiyordu. Senin kaza yaptığın kişiye de ceza yazıyordu. Onunla da konuşuyordu. Yani NPC'ler yapay zeka anlamında da güzeldi.
Bir tek canımı sıkan detay vardı. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Diğer araçlar ne güzel dönerken sağa sola sinyal veriyordu. Bizde öyle bir mekanizma yoktu.
Evet, evet. Benim Mafia 2'ye en büyük sinir olduğum şey de finali.
Evet.
Sonradan açıkladılar. Çıkan DLC'lerle falan da. Ben küçükken DLC'yi bilmem, internetten bakmayı bilmem.
Öyle bir yerde bitiyor ki çünkü oyun.
Ne oldu bizim John muydu neydi ona ne oldu, biz ne yaptık?
Ya çok ben de ilk bitirdiğimde DLC'siz bitirmiştim. Sonrakilerde hani artık bilinçli bir tüketici ve oyuncu olduktan sonra bunun DLC'leri de varmış bir de öyle bitireyim dediğimde işte Playboy dergilerine bakamadan bitirdiğimde öyle bitirmiştim ve ha tamam demiştim. Şimdi evet. Hikaye bağlandı.
Ya o çıktı dönem oynayınca bir tane 13-14 yaşında falan 2010 olsun. Ya
bizim sıkıntımız o işte yani 90'lar sonu başı o dönem doğan jenerasyon bir dönemin çok kült yapımları bizim çocukluğumuza denk geldiği evet. için o dönem ya anlamamışız ya da hani yeterince anlamamışız.
Bir de şey hani bizim de böyle yavaş yavaş internet kullanılmaya başlandığı evet. dönemde bizden öncekiler zaten hiç internet yoktu. Onlar hani olursa dergiden biz belki birkaç ay sonra ya. Şey yapıyorlardı.
Hani, İnternetsizliği de gördük. Sokakta da dizimizde kan attık. Nereye geldi konu böyle?
Ya 90...
Şey eskiler mi güzeldi yoksa eskiden mi güzeldi falan.
Eskiden güzeldi. Ya 90'lı yıllarda doğanlar gerçekten her iki dönemi de yaşamış gibi oldu. Aradaki o tam köprü gibi
olduk. Geçiş jenerasyonu olarak.
O zaman sonraki habere geçiyorum. Bu da
evet, bu da bir geçiş oldu.
Bu da bir geçiş oldu. Dying Light The Beast duyuruldu.
Günün en önemsiz haberi diyebilir miyiz?
Yani evet aslında şimdi ben Dying Light serisini çok severim. Ve
ben de severim.
Bence şey açık dünyada gezmeyi çok keyifli kılan nadir birkaç yapımdan
birisi. Ben videonun başlangıcında biraz korktum. Yani bakıyorum böyle 4 kişi geziyorlar. Bir tanesi de böyle canavar onları izliyor. Dedim bu şey 13. Cuma falan gibi bir şey öyle mi olacak? Şey yani 4 kişi koop bir kişi de saldıran taraf olacak falan.
Çok kötü olurmuş.
Öyle başladı video. Sonra bir anda açık dünyaya çıktık tekrar böyle aynen. yaratıklar kesmeye başladık. Dedim ha okey tamam. Ya,
şimdi biz şöyle aslında birinci oyunda Crane isimli bir karakteri canlandırdık. İkinci oyunda Crane yoktu. Yok oldu. Zaten büyük ihtimalle ölmüştür dedik. Bayağı bir yıl geçiyordu üstünden. Şimdi yine Crane ana karakterimiz büyük ihtimalle Crane'in ne olduğunu öğreneceğiz. Aslında ilk bazı hani teoriler vardı birkaç bilgi veriliyordu ama bunu da net bir şekilde öğreneceğiz büyük ihtimalle. Dying Light 2 ile aynı görsellikte, aynı oynanış mekaniklerin olacak. Tabii ki biraz görsellik tarafında geliştirme olacak.
Ama bu sefer Harran'da geçmiyor.
Harran'da geçmiyor, aynen.
Ve o çok ilginç bir bilgi benim için. Evet,
orada Harran Türkiye değildi.
Evet.
Yani orada Harran Türkiye değildi. Devam ediyorum.
Olsun, yine de Harran bizim.
Yine Harran. bunun dışında şey, Dying Light 2'deki bir harita, bir bölge kadar olacakmış harita. Biraz daha lineer bir yapıda olacakmış. Yani çizgisel bir yapıda olacakmış. 18 saatli biten bir hikaye olacağı söyleniyor.
Yeterli bir süre.
Yeterli. Baymaz. Crane'in büyük ihtimalle hikayesini anlatıp bitirecek. Şuna şaşırdım. Aslında standalone bir oyun olarak çıkacak ama eğer Dying Light 2'nin Ultimate Edition'ı satın aldıysanız herhangi bir ücreti gerek yok. Bu da çok güzel bir evet. bence artı olmuş orada. Yani dediğim gibi bu açık dünyayı gezmeyi keyifli kılan nadir yapımlardan birisi. O şey parkur mekaniğiyle birlikte. Evet,
zaten o parkur mekanikleri onu sağlıyordu.
Tabii ilk oyun zaten o şekilde popülerleşti. Yani
hem İkinci aksiyonu... oyunda da biraz daha geliştirdiler. Daha evet. hızlı parkur yapabilmek için. Yani günümüz...
İkinci oyunun hikayesi çok kötüydü. O yüzden evet. çok eleştirildi ama genel olarak güzel bir oyun.
Günümüz yani. Oyun dünyası hani biraz daha hızlı oynamayı seviyor. Daha kolay, basit kontroller. Biraz daha basitleştirilmiş, hızlandırılmış bir versiyonuydu evet. ama ilk oyun hakikaten
bu arada ilk
yeri ayrı.
Türkçe dil desteğine sahip. Bunu da galiba Steam sayfası açılmadı ama umarım bu da Türkçe dil desteğiyle gelir.
İlk ikisinde varsa bunda da olur diye tahmin ediyoruz ama tabii bir bilgi olmadığı için bekleyip göreceğiz.
Bu sabah senin Instagram'ından gördüm.
O yüzden... Inzoy.
Aynen. O detayları senden alalım.
Eğer şu an gözlerimde böyle bir çöküklük, gözlerimin altı halka halka ise falan sebebi Inzoy'dir. Çünkü gece 12 gibi böyle indirdim oyunu. Daha doğrusu oyunun sadece karakter yaratma
yine
ekranı.
Yine Çinli galiba değil mi?
Krafton.
Krafton. PUBG yapanlar.
PUBG yapıyor, yapan ekip yapıyor. Ya oyunun ilginçliği neydi? Önce bir bilgi verelim hiç bilmeyenler için. Biraz Sims, biraz Animal Crossing ama insanlı, biraz SimCity gibi. Neden? Çünkü hem karakterinizi oluşturuyorsunuz, hem evinizi tasarlayıp dekore ediyorsunuz, hem de sizinle aynı şehirde kendi evini ve karakterini dekore eden başka insanlar da var ve çıkıp o insanlarla mekanlarda kaynaşabiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz. Yani birçok oyun yapısını bir araya getiriyor diyebiliriz. Farkı ne dersen, hani Çinli oyunlar diyoruz ya bunlar nasıl grafiklerle geliyor? Bu oyunda da öyle bir durum var. Evet, acayip grafikleri var ve karakter oluşturma ekranı da oldukça detaylıydı. Zaten tanıtım videolarından da görmüştük. Şu an itibariyle bugün ikinci gününe girmiş oluyoruz sanırım. 5 günlüğüne sadece karakter yaratma kısmını Inzoy Karakter Studios ismiyle Steam'de erişilebilir durumda. Ücretsiz bir şekilde deneyebiliyorsunuz. Ben de işte dün gece indirdim. Dedim ki şöyle 1 saat, 1,5 saat bir bakayım. Hani saat 1,5, 2 gibi yatarım ki sabah video çekeceğiz. Ben karakterimi oluşturduğumda saat 3.30'du. Ya bazı yerlerde eksikleri var ama bazı yerlerde de çok detaylı. Mesela karakterinizin gözüne yaklaştığınız zaman gözü 8-9 farklı noktadan tek tek ayarlayabiliyorsun böyle. Hatta altta seçenekler var. Basit özelleştir, detaylı özelleştir. Asimetriyi kapat. Simetriyi kapat daha doğrusu.
Çünkü insanın tarafa, tabii yani, kimse simetrik değil.
Kimsenin yüzü simetrik olmadığı için onu kapatarak vücudun iki tarafına farklı farklı bakabiliyorsun. Ben de önüme kendi fotoğrafımı açtım bir tane. Kendime baka baka bir karakter oluşturmaya çalıştım. Onu da story'imde paylaştım. Hatta görmek isteyenler için şu an ekranda burada vermiş evet. olurum. Hatta o fotoğrafını da yan yana da koyarım.
Sen kendin yaptın onu değil mi? Yani,
tamamen kendim yaptım.
Şurada olsa güzel olur aslında. NBA bir ara yapıyordu hala yapayım bilmiyorum. Kendi fotoğrafını yüklüyorsun. Senin yüz hatlarını kendi seçip seni yaratıyor.
O belki olur. O şöyle bir özellik var bu arada oyunun içinde. Telefonun kamerasıyla karakterine mimik yaptırma. Ha, onu evet, bağlarsan onu telefonunu eline alıyorsun böyle. Kamerana bakarak ağız burun oynattığında böyle ekrandaki karakterde senin yaptığın mimikleri birebir tekrar ediyor. Bayağı iyi olmuş ve ışıklandırma, görsel her şeyi muazzam gözüküyor. Birkaç tane zaten sahne dekor da kurmuşlar. Hepsinde böyle farklı farklı ışıklandırmalar, ortamlar. Ben mesela bir odanın içinde yaptım kendim. Gerçi biraz daha genç kız odası gibi tasarlanmıştı ama olsun hani devamını da merak ediyorum. Çünkü karakterini oluşturduktan sonra aile oluşturma kısmı var. Oraya geliyorsun, oradan sonra seni şeye atıyor böyle hani hangi şehirde oyuna başlamak istersin? Tıkladığında diyor ki şu an buraya erişemezsin. Hmm. Orada üzücü kalıyor ama şey çok güzel. Hem karakterine fotoğraf çekme hem de video çekme kısmı var. Bayağı hani sosyal medya uygulaması gibi evet, onu paylaşabiliyorsun. Ben
de. Bayağı sosyal medya uygulaması gibi ve hani grafiksel anlamda inanılmaz yani, duruyor.
İşte 4'e 3, 3'e 4, 16'ya 9, 9'a 16 bir sürü farklı
vesikalı
formatta.
Vesikalı oradan çek git işte.
Bayağı öyle bir şey yani.
Ya şeydi, bunu da söyleyebiliriz. Ya Krafton yıllardır biliyoruz zaten. Yine Çinli bir şirket falan ama baktığında Krafton Çinli değil mi ya? Tencent'e bağlı mı onlar? Bilmiyorum. Çinli olmayabilir şu an.
Ben de emin olamadım.
Emin olamadım ama.
Öyleyse de değilse de ben kurguda bunun üzerine öyleymiş veya öyle, değilmiş diye aynen. yazacağım.
Ama Çinli diye hatırlıyorum Krafton'u da. Yani hadi olmasa bile Black Myth'le birlikte Çin tarafından gerçekten oyun dünyasına böyle bir
atladılar.
Yüklenme var yani. Çinler her yerde.
Teknik bilgi de vereyim. Ben 3080 Ti'li bir sistemde en yüksek ayarlarda DLSS kapalı bir şekilde oynadım. Çoğunlukla 40-50 FPS aldım. 4K çözünürlükte. Hmm. Yani biraz sistemde kastıracak bir oyun. Yani en yüksek ayarlarda oynarsan.
Krafton Güney Kore merkezliymiş.
Evet.
Bunu da bilgisini
o zaman ben o bilgiyi yine de koyayım. Birazdan bilgi gelecek diye.
Birazdan bilgi gelecek diye. evet Güney Kore'ymiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Tencent büyük ihtimalle Çin. Değil mi?
En azından. Evet. Tencent.
Tencent Çin diye. Tencent'in bu arada her yerde bir hissesi var. Çin evet tam Çin.
Rockstar'da falan bir Take-Two'da var mıydı bir şey?
Take-Two'da bilmiyorum. Ubisoft'da var, Riot'da var. Her Epic yerde Games'de var. Bayağı bir şey var. Şimdi o zaman son habere geçiyorum. Bu aslında yaklaşık 2-3 aydır olan bir şey. Her hafta bir oluyor. Biz ilk başta konuşmuştuk. Sonrasında gerek yok diye konuşmadık ama artık kaç oldu bu yani konuşalım dedik. PlayStation oyunlarına son 1,5-2 aydır arkadaşlar. Çok
sürekli.
Yani her hafta zam geliyor. İşte indirime giriyor bir oyunlar. İndirime bitiyor. Hemen zamlanıyor. Ve sürekli arka arkaya ya başka oyunlar indirime giriyor. Ya elimizde 10 oyunluk bir paket var. 2 oyun indirime giriyor. Sonra 2 oyuna zam geliyor. Sonraki 2 oyun indirime giriyor. Sonra ona zam geliyor. Ya tüm şu an store yavaş yavaş zamlanmaya başladı. Peki zamlar nasıl? Aslında yerel fiyatlandırmanın bittiği anlamına gelen zamlar bunlar. Mesela Spider-Man 2 normalde 2000 liraymış ki bu daha önce zamlanmıştı zaten. Şu an 2800 oldu. Rise of the Ronin 2000'de 2800 oldu. Baktığında %40 mı?
Evet.
Değil mi?
Evet.
Doğru. %40.
1000'den 1400'e, 2000'den 2800'e %40. Binden 1400'e olursa %40 olur. 2000'den 2800'e olursa da %40 olur yine.
İşte matematik. Yıllardır kullanmadığım matematik. Baldur's Gate 3 1750 liradan 2500 liraya. Resident Evil mesela 4. Baktığında artık hani biraz da eskimiş bir oyun. 1000 liradan 1400 liraya
ve
çıktı.
Ve bu yani. Sadece PlayStation'a özel. Yani PlayStation Exclusive zamlar şey... Hani oyunlar tanıtıldığında böyle haberlerde görüyorsun işte şurada şu kadar burada bu kadar işte oyun atıyorum Steam'de 45 dolar işte Epic'te 800 TL sallıyorum Xbox'ta 1700 TL PlayStation'da 3100 TL şeklinde böyle evet. Artık öyle bir makas açıldı yani arada mesela, PlayStation şu an yardırıyor.
Mesela biz Steam işte TL'ye geçince çok kızdık dedik ki ya niye
TL'ye bırakınca
şey tamam TL'ye bırakınca
TL'ye geçince çok kızdık. Nasıl bu kadar şey
ya dolara geçince çok kızdık. Niye böyle yapıyorsunuz falan.
Bazen hala daha çok mantıklı fiyatlar
şu
var.
Şu an mesela örnek vereyim. Black Myth Wukong. 60 dolar Steam'de. Aslında temel oyun fiyatıyla satılıyor. PlayStation fiyatı 2500 lira. Yani hesaplayınca daha pahalıya geliyor şu anda PlayStation.
Evet. 60, gerçi 70'ten hesap etsen 2100. Evet.
Yani ya şey Steam daha ucuz şu an.
Evet Steam daha ucuz.
Yani Steam'e biz kızdık niye dolara geçti diye de şu anda gerçekten Steam en ucuzlardan biri konumuna geldi. Çünkü yerel fiyatlandırmaya devam ediyor dolarla satılıyor olsa bile. Epic Games tabii orada bambaşka bir seviyede ki Epic Games de son birkaç aydır ciddi zam yaptı bazı oyunlara. Artık bile 10 liraya satılan oyun da kalmadı.
Yok.
Yani bu yerel fiyatlandırma işine yavaştan elveda diyoruz. Yine
çoktan
Steam'e
dedik
kaldı.
Aslında da hani son demlerini tabii, evet. De böyle yaşıyoruz.
Yani bu üzücü tabii yani. 2024 yılında bir oyunla bu kadar zor ulaşmak Daha da kötüsü ne biliyor musun? Bir oyuna bu kadar zor ulaşın derdimizi söylüyoruz. Bunu dert yerine koymuyorlar. Çünkü olayın ne olduğunu anlamıyorlar.
Evet. Yani, olay burada oyun değil. Yani tabii. Her şey. Biz evet. Burada bir oyun programı çektiğimiz için. Yoksa siyaset programı çekiyorsak siyaset üzerinden konuşalım. Yani ama bizim yetkinliğimiz bu konuda olduğu için oyun programı çekiyoruz. Haliyle oyunlar üzerinden eleştiriyoruz ama siz bunu alıp başka yerlerde çevirebilirsiniz. Market tabii. Fiyatlarına çevirebilirsiniz. Faturalarınıza çevirebilirsiniz. Aynen. Vergilere çevirebilirsiniz.
Yani yurt dışındaki birisi yani sadece 60 birim paraya buna ulaşabilirken ben 3000 birim paraya bazen alamadığım oluyor oyunu ki yani 3000 birim parayı da kim verebiliyor? Ben veremem
veya mesela. O kadar hızlı gelindi ki buraya. Almamın
mesela en büyük sebeplerinden birisi bu yoğunluktan ziyade şeydi. Yani evet yoğunluk var şu anda oynayamam zaten. Belki sonrasında indirim gelir de öyle alırım umuduyla yaptım yani.
Ya bak çok daha basit bir örnek vereyim. PS Plus işte zamlanmadan önce almıştım. Haliyle kütüphane içerisinden Horizon Forbidden West'i oynadım. Oyuna hiçbir para vermeden. Hı hı. Şimdi Burning Shores diye bir DLC'si var. Ben ilk baktığımda 300 liraydı. 400, 500 şu an 600 oldu. Galiba yakın zamanda 700, 800 lira da olur. Bekliyorum ki onu pakete dahil edip bir komple edition çıkarsınlar da ben oradan oynayayım yine kütüphaneden. Hani o parayı ona vermek istemiyorum. Yani o yüzden oynamıyorum aylardır
oyunu. DLC'den bahsediyorsun. 400-500 liraya satılan şey bir DLC. Ya bundan çok değil. 2-3 yıl öncesinde o paralara biz oyun mu olur diye eleştiriyoruz.
Evet.
Yani şu an DLC'yi alamıyoruz
ya o bütün parayı. Oyunlar 180 TL'yken GTA 5 220 lira diye çıktı. Nasıl olur ya? Niye 220 lira? Bunun ne farkı var demiştim. 1000 liraya oyun mu olur dedik. Bu gidişle 1000 TL altı oyunlar falan diye artık indirim dönemlerinde video çekilecek
1000
yani.
1000 TL altı oyun zaten kalmadı. Şu an ya şu anda o bir oyun PlayStation'da bir yeni bir oyunun çıkış fiyatı 3000 lira.
Evet.
3000 lira ne abi ya? 3000 lira ya önceden 3 tane konsol alıyordun o fiyata. 3 tane PlayStation 4 alıyordun o fiyata.
Ya ben
yani.
PlayStation 4'ü bu ofiste 2. yılımdaydım. Yanlış hatırlamıyorsam 1100 liraya aldım.
Ne işte.
Ki çıkış fiyatı zaten 1300'dü.
Ya şöyle 2 yıl önce Nintendo Switch Lite aldım 3000 liraya. Bak çok da 10 yıl önce
Nintendo Switch'i de 1100 liraya aldım.
Tamam işte. Benim PlayStation 4'te 1200 liraya GTA 5'li bundle aldım.
2012 veya 13'te PlayStation 1'i donanım haberi ikinci elden 30 liraya aldım. PlayStation 2'nin FAT kasasının silver versiyonunu da 130 liraya aldım. PlayStation 3'ü de 500 liraya aldım.
PlayStation 3'ün çıktığı dönem PlayStation 2 ya çıktığı yıl PlayStation çıktı PlayStation 2'yi
2006.
Aynen 120 liraya aldım galiba. Yok 150 liraya aldım pardon. 150 liraya aldım.
Ya işte öyle bir değişti ki her şey.
Tabii 150 liraya şu an DLC alamıyorsun işte. Yok. Mesela. Ya aklıma soundtrack alabiliyorsun. Belki. Oyunları Steam'lik soundtrack
aklıma şey geliyor. Vakti zamanında bir televizyondaki bu komedi programlarından birinde bir skeç vardı.
Olacak o kadar.
Çok güzel hareketlerin eski zamanda. Cebinde 200 lira var. Hiçbir yerde harcayamıyor çünkü 200 liraya alınabilecek hiçbir şey olmadığı için bozamıyor. Şu an
evet.
Yani evet geldiğimiz nokta.
Hatırlıyorum benim kuzenim şey derdi Ankara'ya gelirdi ziyarete İzmirliyim. İzmir'de yaşıyordu. Taksiye bineceğiz ya işte kuzen bende bozuk yok. 200 lirası vardı. Bir hafta o 200'ü harcamam. Şu an 200 liradan bozuk para oldu.
Evet, kameramanımız şu an oradan bize bakıyor. Az bir zamanımız kalmış. Evet, o yüzden yavaş toparlayalım. Yani özetle oyunlar bir eğlence aracı. Evet böyle lüks olmasını istemezdik ama ne yazık ki bizler için artık lükse kaçıyor.
Maalesef.
Temel ihtiyaçlarımızı bile karşılamakta kılı kırk yardığımız bir dönemden geçiyoruz.
Evet, maalesef.
O yüzden hani başkaları için çok normal olan harcamaların bizim için lüks olması buradaki esas
maalesef
konu.
Maalesef öyle.
Ki hayat sadece çalışmaktan hani ot gibi yaşamaktan ibaret değildir.
Değil, tabii.
Ruhunuzu dinlendirmeniz gerekir bazen.
Ya bu ülkeye
sadece karnınızı değil zihninizi de beslemeniz aynen gerekir.
Yani gençler bu ülkeyi, sadece gençler değil, orta yaş yaşlı herkes bu ülkeyi daha da ileriye taşıyacaksa dediğin gibi sadece bu çalışarak değil.
Birçok alanda yetkin olmadan tek bir işte de başarılı olamıyorsun. Mesela bugün bakıyorsun.
Ben şu sıralar çok özledim. Lafını böyle dinliyorum. Emrah Safa Gürkan.
Evet. Doğru Emre Safa Gürkan.
Emre mi? Emrah diye.
Emrah da olabilir. Emin olamadım.
Özür diliyoruz kendisi. Ben onun işte bazı kesitlerini izlemeye başladım. Çok bilgili bir zaten bir insan.
Bir ara Sokrates'te de program yapıyordu yanlış
olabilir,
hatırlamıyorsam.
Evet. Ve şey işte hani oyunlar hakkında çok bilgili, kitaplar hakkında zaten kendisi kitap yazar zaten. Onun yorumlarını dinleyince gerçekten hani bazı şeylere o kadar önem vermiyoruz ki işte kendisi zaten strateji oyunlarının hani hastası. Ya böyle bazı şeyleri çok yanlış görüyor. İşte oyunla ilgili bir derdini söylüyorsun. Bu kadar olmaması gerekiyor. Yani başkalarının çok rahat ulaştığı bir şey az önce söylediğim gibi bizim için lüks ulaşması çok zor diyorsun. Diyor ki birisi ya oyunda oynamayılar. Niye yani? Niye oyun oynamıyorsun?
O zaman
yani?
Ekmekte yemeği ver. Oraya gelecek yani. Konu. Hani bunun sonu oraya gidiyor. O sonu görebildiğimiz için bunu söylüyorum.
Evet.
Bugün lükslerine erişemezsin. Yarın temel ihtiyaçlarına erişemezsin. O yolu en başta kesmezsen, bunun değişmesi için bir şey yapmazsan yarın öbür gün hiçbir şeye erişemezsin. Yani bu aslında bir uyarı şeyi bizim bu yaptığımız şey. Yani başka bir şey değil. Yoksa tam evet oyun olmasa ölmem.
Evet tabii canım.
Ama olsun, zihnimi de dinlendireyim. Ben demin şey diyordum. Baktığın zaman mesela başarılı olmuş insanlar, hani diyoruz ya Türkiye'den niye işte bilim adamı çıkmıyor, şu çıkmıyor, bu çıkmıyor, ya da çıksa da çok tek tük çıkıyor. E bakıyorsun başarılı olmuş insanlara, sadece alanlarında iş yapmamışlar ki, birçok farklı alanda da iş yapmışlar. Bir sporcu atıyorum, el koordinasyonunu geliştirmek için piyano dersi de almış. E ben şimdi piyano dersi alabilir miyim? Alamam. Niye? Çünkü çok pahalı. E piyano dersi de almayıver. Evet. E tam o zaman olimpiyatta gelmesin o okçulukta altın madalya evet. O zaman. Yani oraya evet. Çıkıyor iş. Maalesef. Başarılı olmak istiyorsan kendini sadece alanda değil birçok alanda geliştirmen lazım. Zaten onu arzulayabilen insanlar bir yerlerde başarılı olabiliyor. Onun için de belli bir maddiyat gerekiyor. Ne yazık ki.
Maalesef.
Biz de en azından kafamızı oyunlarla dağıtıyoruz. Hatta bazen oyunlarla kültürleniyoruz. Mesela atıyorum mafya oyunları olmasa ben belki 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları, işte İtalyanlar Amerika'da nasıl mafyalaştı bu dönemin hikayesini bilmeyecektim. Tabii çünkü doğru. Bana okullarda bu anlatılmadı.
Tabii canım, ya genel kültürdür sonuçta. Yani
filmlerden
yani.
Nasıl bazı şeyleri öğrenebiliyorsak
ki, atıyorum burada da... Horizon serisini düşün, Forbidden West'i falan düşün mesela. Onun, ya baktığında genel kültür mü, yani hikayesi bir şey sunuyor mu? Yok, hayır, ama hayal gücünü genişletiyor. Hayal gücünü genişletiyor.
Yani... Diyor ki, diyorsun ki yani, yarın bir gün hakikaten böyle bir kıyamet olsa, teknolojinin kıyameti kopsa ne olacak dünyadayı evet. Düşünüyorsun mesela.
Hayal gücü önemli zaten
yani, bu konuda. Seni düşünmeye sevk ediyor bazı şeyler. Bir de o var yani, boş beleş değil ki, kaldı ki hani bazı oyunlarda mesela zihnini çalıştırmak için, reflekslerini çalıştırmak için yararlı. Yani bu oyun illaki bilgisayar oyunu olmak zorunda değil. Bu bulmaca çözmek de bir oyun
tabii
mesela. Yani
satranç.
Olay hayal gücünü genişletmek, zihnini sürekli aktif tutmak. Evet, bunu yapmaktan maruz kalıyoruz.
Bir iç dökmeye geldi Tuna'nın. Bayağı dolmuşsun sen.
Bayağı dolmuşum. Evet. Yakında da müsait bir yerde inerim.
İnersin.
Hayattan falan. Bir anda şey öyle ya.
Dark bir yere götürdün.
Sen geçen nerede diyordun ya. Nerede o eski güzel ölümler falan. Ya, tatlı kapatalım.
Evet evet. O zaman tamam. Bu haftalık da bu kadar. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren inanılmaz bir yoğunluk başlıyor. Tekrardan Donanırma Ber stüdyolarında.
İFA var.
Evet.
GIST var. Yani bir sürü fuar var. İzinler var. İzinler var. Yani... Önümüzdeki 2-3 hafta bu program belki çekilemeyebilir evet. Bile.
Ya önümüzdeki hafta net olur da sonraki olabilir. Haftalar biraz biz de göreceğiz yani hep birlikte.
Evet. Belki bir sezon finali falan deriz. Öyle bir yediririz onu. Evet, yerseniz olabilir. Sonra
ben
devam ederiz.
Şu soruyu sormak istiyorum. Yorumlar kısmını lütfen paylaşmayı unutmayın. Indiana Jones'un PlayStation 5'e gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü hani Xbox Exclusive dediğimiz bir yapım PlayStation tarafına geçiyor. Xbox sahibi olanları rahatsız etti mi bu durum? PlayStation sahibi olanlar sevindi mi? Yorumlar kısmında paylaşırsa çok seviniriz.
Rahatsız da olmayın mümkünse. Yani herkes her şeye erişebilsin.
Evet. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.